Ayrım 30.
21. Anayla kız arasında açıklama hızlı ve şiddetli oldu. Behlül'le son buluşmadan başlayarak bir süre eğlenmeye araç edinilen ve artık usanılan aşkı bir ağır hor görme sillesi içinde geri verilecek kirli bir şey gibi yüzüne fırlatıldıktan sonra bu kadında sadece bir duygu yaşamaya başlamıştı. Öc almak. Ondan, onlardan öc almak. Bu duygunun içinde Behlül'le Nihal'i birleştiriyor, onları aynı kin ve düşmanlığın mengenelerinde boğmak istiyordu. Bu aşk onun her şeyiydi. Evlenişinde bütün aldanan emellerini bu aşka koymuş, ona bütün ruhunu, bütün benliğini vermişti. Behlül'le bu aşk tıpkı Adnan Bey'le o evlenme çeşidinden başlamıştı. Melih Bey takımının bütün kalıtım geçişlerine sahip olarak doğan bu kadına seçkin bir evlenme gerekti. Bir evlenme ki altından küçük bir anahtarla gelsin. Bu evlenme ancak Adnan Bey'le mümkün olabilirdi. Başka hiçbir şey düşünmemiş, Adnan Bey'e elini uzatmıştı. Ama anlamakta gecikmemişti ki elini uzatmakla gönlünü vermiş olmuyor. O menimini altın anahtar bütün hayallerinin önündeki kapıları açmıştı. Ancak o emellerin demir kapılarını en küçük bir dokunuşuyla boyun eğmek zorunluluğunda bulunduran altın parçasının karşısında gönlü kendi yüreğe kapalı kalmıştı. O zaman bu evlenmeyle boş kalan gönül boşluğunu, o aşksızlıktan doğan boşluğu doldurmak için evliliğinin yanında bir aşk hayatı yaratmak gerekmişti. Bunu uzaklarda aramanın gereği yoktu. Eteklerinin çevresinde arzu dolu gözlerle kendisini kucaklayan biri vardı. Bir adım atmıştı ve kendisini Behlül'ün kollarına vermişti. Yalnız bir adım. Ama bu adımın altında bir uçurumun ağzı gizliydi. Onu görmemek istemişti. Ona evliliğin boşluklarını unutturacak bir düş gerekliydi. İşte o kadar. Gözlerini kapayıp artık evlilik hayatını görmemek istedikçe bu düşe dönüyordu. İyi ama bu ancak bir düştü, sürüp gidemezdi. Bunun ateşleri, karabasanları vardı. Bu düş artık yaşaması için o kadar gerekli, o kadar zorunlu bir şey olmuştu ki o ateşlere, o karabasanlara katlanmak istedi. Behlül'ün hainliklerine karşı kendini aldattı. Sonra inkar olunamayacak belgeler, ipuçları karşısında artık kendisini aldatmayı başaramayınca gene de katlandı. Daha sonra horlamalara, aşağılanmalara, her şeye katlandı. Bu öyle bir özveriydi ki onu bir vahşi lezzetle işkenceler vererek bahtiyar ediyordu. Ama Nihal'le evlenme şakasının karşısında ta ruhunun derin bir noktasında aşkını tehdit eden bir tehlike duymuş ve buna isyan etmişti. Bu evlenme olmayacaktı. Behlül büsbütün kendisinin olacaktı. O güne kadar aşkının kaygılarıyla hareket eden bu kadın bir dakika içinde anlamıştı ki artık bu aşk yaşayamayacak. Ve birden karar vermişti. Evet, bu aşk ölecekti ama yanına yöresine belalar, felaketler serperek. Nihal'e acımıyordu. Onun için birikmiş kinleri vardı. Bütün eskiden katlandıkları birer öc alma hakkının gücüyle bu kız üzerinde birer düşmanlık kaynağı oluşturuyordu. Ama bütün bu düşmanlığın üstünde bir şey vardı ki daha dün bir çocuk olan Nihal'de bugün birdenbire bir dişi rakibin gelişmiş olmasıydı. Nihal'i asıl bunun için bağışlamıyordu. Bu evliliğin gerçekleşmesinden sonra kendisi için başlayacak işkence hayatı o kadar ağırdı ki onun gerçekleşmesini önlemek için her şeyi feda etmeye karar vermişti. Ancak bu son çıkar yoldan gidip Adnan Bey'e bütün gerçeği itiraf etmekten daha önce başvurulacak bir önlem vardı ki ta evlenişinden beri kendisini sönmez bir kinle izleyen Firdevs Hanım'ın ellerinde hazırlanmış bu oyunu gene o ellerle bozdurmaktı. Bu kadının gözlerinde bütün o kaybolmuş, bir daha geri dönmemek üzere gitmiş gençliğinin acılıklarıyla siyahlanmış ruhundan çıkıyor sanılan derin ve karanlık bir bakış vardı ki Bihter'e yöneldikçe bu genç ve güzel kadını titreten bir yırtıcılık kazanırdı. Hiçbir zaman ana ve kız olamayan bu iki varlık birbirine düşman olmak için o kadar yakındılar ki Firdevs Hanım'ın yalıda bulunuşunu Bihter bir tehlike dönemi olarak değerlendirmişti. Annesinin hep o kendisini izleyen bakışı hainlikler düşünüyor gibiydi. Bu gözlerden, hep karanlıklarda parlayan bu kedi gözlerden korkuya benzer bir duyguyla titrerdi. Bir gün birden onun her şey bildiği kanısına varmıştı. Sonra evlenme konusunu Firdevs Hanım'ın yaratma düşüncesinden çıkmış bir şaka olmak üzere görünce annesiyle bir karşılıklı saldırı döneminin artık açıktan açığa başladığı yargısına varmıştı. O günden beri bu iki düşman bu korkunç komediyi maskelerinin altında gıcırdayan dişlerini saklayarak oynuyorlardı. Nihal adaya gönderilince Bihter karar vermişti. Artık maskeleri indirmek gerekiyordu. Ve o gün annesiyle yalnız kaldıktan sonra doğrudan doğruya Firdevs Hanım'ın uzun sandalyesine giderek yanında oturmakta olan Emma'ya kendisi emir vererek "Bizi yalnız bırakınız." demişti. Anne ve kız derin bir bakışla birbirine atılmadan bakışan iki düşman gözüyle bakıştılar. İkisi de ellerinde olmaksızın gene bir kez bir gece eski evleri açık sarı yanlı şeyin içinde karanlıkta birbirlerine bakışlarını hatırladılar. O zaman daha bu bakışın belli ettiği düşmanlık karanlıklar içinde gömülmüş gibiydi. O zaman daha düşünme evresinde olan bu bir evlilik karşısında bir ana kızdılar. Bugün o anlam açık seçiklik kazanmıştı. Tamamıyla belirgindi. Şimdi büsbütün iki düşmandılar. Bihter durgun ve kesin bir sesle sordu. Nihal'i adaya siz gönderdiniz değil mi? Elbette Behlül'ü de göndereceksiniz. Bu öyle bir sesle söyleniyordu ki asıl anlamı üzerinde Firdevs Hanım'ın kararsızlık göstermesinde imkan yoktu. Bihter'in savaşmak kesin niyetiyle geldiği çok belliydi. Ama en sade, en rahat sesiyle üstelik ufak bir gülümsemeyle karşılık verdi. Evet, sanırım ki cumartesi akşamı o da adaya gidecek. Gözlerinde tuhaf bir gülüşle Bihter'e bakıyordu. Bihter bu gülümsemeye dikkat etmemiş göründü. Demek bu evlilik ciddilik kazanıyor. Firdevs Hanım başını eğerek, sanırım Adnan Bey karar vermiş görünüyor, dedi. Sonra bu zor konuşmada soru sormak görevini kendisine alıkoymak isteyerek sordu. Lakin şaşıyorum ki Adnan Bey'in kararlarını benden çok senin bilmekliğin gerekirken bu konuda benden açıklama istiyorsun. Bihter hiç duraklamaksızın karşılık verdi. Bunun sebebini anlamaklığınız gerekirdi. Bu evlilik düşüncesini Adnan Bey'in kafasına siz soktunuz. Gene sizin çıkarmaklığınız gerekiyor. Size onun için başvuruyorum. Firdevs Hanım biraz doğruldu. Adnan Bey'in kafasına bu düşünceyi koymak için pek çok sebepler buldum. Ama onu çıkarmak için bir sebep görmüyorum. Bihter karşılık vermeden önce acı bir gülümseyişle baktı. Sonra gözleri annesinin gözlerinde. Peki bilirsiniz ki bu evlenme mümkün değil, dedi. Firdevs Hanım bir şaşkınlık çığlığını tutamıyordu. Aa! Ben de tam tersini, bu derece mümkün bir evliliği düşünemiyordum. Üstelik yanılmıyorum sanırım, gene sen, evet sen burada bundan ilk söz açışımızda Nihal ile Behlül arasındaki bir evliliği pek normal buluyordun. Bihter bu konuşma biçiminden birden sıkıldı. Anne, dedi. Açık konuşalım olmaz mı? Siz pek iyi bilirsiniz ki karar verdiğim şeylerde hiçbir gün bana üstün gelemeyeceği inatlarım vardır. Bu evlenme olmayacak, bunun için şimdiden her şeye karar verdim. Firdevs Hanım sadece neye dedi. Bihter artık öfkeleniyordu. Yanaklarında belirsiz bir kızıllık fışkırıyor, dudaklarında ufak bir titreşim başlıyordu. Sabırsızlanmışçasına bir hareket ederek konuşmanın uzamasını istiyorsunuz öyle mi? Peki öyle olsun dedi ve gözlerini annesinin gözlerinden ayırmayarak şimdi o dudaklarının bir gülümsemeyle beliren çukurunda bir acı duyma kasılmasıyla aldırışsız ekledi. Bakınız ne yapmaya karar verdim. Bugün bu saatte sizden beklediğim şeyi kabul etmeyecek olursanız hiç ses çıkarmam. Onun bilirsiniz ya kimin damadınızın dönüşünü beklemek ve gidip ona demek ki siz kızınızı Behlül'e veriyorsunuz. Pek güzel. O işte bir yıldan beri karınızın aşığıdır. Bihter tane tane yavaş yavaş tam bir rahatlıkla son derece normal bir şey söylüyormuşçasına umursamaz annesinin gözlerinden ayrılmayan gözlerinde gittikçe pekişen vahşi bir gülümseme ile konuşmasını sürdürüyordu. Firdevs Hanım'ın dudaklarında bir küçümseme ve horlama gülüşü beliriyordu. Kızını konuşmaktan engelleyen bir hareketle doğrularak dişlerinin arasından utanmaz dedi. O zaman Bihter konuşmasını sürdürerek ekledi. Kocamın yüzüme atılmasına engel olarak diyeceğim ki, yok, neden öfkeleniyorsunuz? Karınızın Firdevs Hanım'ın kızı olduğunu biliyordunuz. Şuna hayıflanır ki onun yanında bir de Behlül bulundu. Bu kadına teşekkür ediniz ki bugün size gelip kızınızı bu adama vermeyiniz ve bu kadına annesiyle birlikte evinizden kovunuz diyor. Bihter sustu. Anne ile kız bu kez bütün hırsıcılıklarıyla bakışıyorlardı. Tedirgin edici, yarım dakikalık bir suskunlukla göğüsleri şişkin durdular. Firdevs Hanım'ın kilitlenmiş sanılan dişlerinin arasından boğuk bir söz daha çıktı. Terbiyesiz. Bihter hemen karşılık verdi. Yok, tam tersine. Sizden alınan terbiyeyi inkar etmiyorum sanırım. Özellikle size yeni bir şey öğretmiş de olmuyorum. Ne Firdevs Hanım'ın kızı olduğumu, ne de Behlül'le aramızda bir ilişki bulunduğunu bilmez değildiniz. İtiraf ediniz ki bu evliliği bir parçada, üstelik tamamıyla o ilişkiyi bildiğiniz için ortaya attınız. İster misiniz artık barış yapalım? Madem ki benden sonra Adnan Bey sizi almayacak. Firdevs Hanım öfkesinden boğuluyor gibiydi, haykırdı. Bihter! Bihter elini uzattı. Hizmetçilere duyurmak hiç de hoş değil. İsterseniz sizinle anne kız sorunu çözümleyelim. Bakınız, size ne koşullar öneriyorum. Behlül buradan gidecek. acı bir hakkından vazgeçiş anlamıyla başını sallayarak ineledi. Evet, buradan gidecek. Bir daha dönmemek üzere. Siz bunu iki sözle yaparsınız. Evlenme. Aslında bir oyuncaktı. Tahta parçalarından yapılmış bir şey. Parmağınızın ucuyla dokunsanız. Firdevs Hanım, lakin yanılıyorsun, dedi. Onlar birbirini seviyorlar. Bu evliliği bozmak hiç kolay değil. Bihter sesinin bütün sertliğiyle karşıladı. Kolay olmasa bile madem ki birbirlerini seviyorlar, özellikle bunun için bu evlenmeyi bozmak gerekiyor. Sonra birden bütün acı ve mutsuzluğunu taşıveren atılışıyla bu kez o haykırarak, lakin ya Rabbi, anlasanıza ölüyorum. Onların gözümün önünde seviştiklerinden, gözümün önünde, ben işkenceler içinde kıvranırken onların mutluluklarından ölüyorum. Bu tutulamamış bir çığlıktı. Bu çığlıktan sonra bütün güçleri söndü. Artık saklanmaya derman bulunamayan bir köpürü taşmayla annesinin dizlerine atıldı ve hüngür hüngür bu korkunç ezinçte ilk kez olarak bol bol ağladı, ağladı. Pazar sabahı Firdevs Hanım ne yapacağına karar veremeksizin Bülent'i kandırarak adaya gönderiyordu. Bülent'e küçük zarf verilirken yalnız kimse görmeden Behlül'ün kendisine denilmişti. O da iskele başında Behlül'ü rastlayınca onu çekmiş, ta ıssız bir köşeye kadar götürerek yavaşça küçük zarfı eline sıkıştırmıştı. İlk önce Behlül'de bir isyan duygusu uyanmıştı. O zamana kadarki ilişkilerinden hiçbirinde bu kadar direniş ve üstüne düşme görmemişti. Demek Bihter o asılıcı, usandırıcı kadınlardan biriydi ki onlarla dost olarak ilişki kesilemez. Madem ki bu kadın kendisiyle uğraşmak, birlikte geçirilen sevişme saatlerini birer öç alma silahı niteliğinde kullanarak evlenmesinin önüne çıkmak istiyordu. Behlül içten bir seslenmeyle, öyle mi istiyorsun? Peki, öyle olsun, diyordu. Bülent'in yanında umursamaz görünmek için onun gevezeliklerine karşılık vererek kendi kendine kararlar alıyordu. Nihal'e bir yalan uyduracaktı. Doğru oraya gidecek ve Firdevs Hanım'ın yanına çıkarak, her şeyi itiraf etti öyle mi? Diyecekti. Bende de size itiraf olacak bir gerçek var. Behlül Nihal'i seviyor. Ayrıca Nihal de Behlül'ü seviyor. Ve o kadar sevişiyorlar ki onları hiçbir güç ayıramayacak. Bu kararların arasında gizli bir korku onu ürpertiyordu. Bihter şimdi onun gözünde her şeyi yapabilir bir kadın hırçınlığıyla biçimleniyordu. Bihter annesine gidip o günahı itiraf eden bu kadın tehdidini gerçekleştirerek Nihal'e de gidebilir, ona da olanı biteni söyleyebilirdi. O zaman bu heyecanla eve dönerse kendisini idare edememekten, Nihal'e söylenecek yalana söyleyememekten korktu. İstanbul'a inilebilecek zamana kadar olan saatleri ondan uzakta geçirmek istedi. O zaman aklına bir düşünce geldi. Bülent, seninle bir gezinti yapalım, ister misin? Dedi. Kolunu uzatarak bütün adayı çevreleyen bir daire çiziyordu. Bülent ilk önce kabul etti. Sonra karnını göstererek, lakin Bülent'in karnı aç, dedi. O zaman Behlül ona yiyecekler aldı, küçük bir kır şöleni hazırladı. Bir arabaya bindiler. Behlül kendisine o kadar güveniyordu ki bu gezintiden her zorluğu yenecek bir çıkal yol bularak döneceğine inanıyordu. Arabada ustaca sorularla Bülent'i sorguya çekti. Sebepler yaratarak Bülent'i Bihter'le ilgili söz söylemeye zorluyordu. Bu tezkere verilirken Bihter Firdevs Hanım'la birlikte miydi? Bülent adaya gelmek üzere yalıdan çıkarken onu görmüş müydü? Nihal için bir şey söylememiş miydi? Bu soruları ustalıkla Bülent'in gevezelikleri arasında serpiyor, sonra alınan karşılıklardan Bihter'in halini anlamak istiyordu. Bu sorgu sonucunda Bihter gözünde durgun, soğukkanlılığına sahip olarak canlanıyordu. Behlül kendi kendine, belki anlaşmak mümkün, diyordu. Burası dün gece Nihal'le birlikte durdukları yerdi. Arabadan atladılar. Bülent'e, ben aç değilim, dedi. Boğazında onu tıkayan bir şey vardı. Dün gece burada nasıl mutluydu? Nihal'i yanında duydukça bütün hayatının o boş yararsız anlarına nasıl bir iğrenme ve tiksinmeyle bakıyordu. Bugün ufuk bulanmıştı. Dün gecenin o parlaklığı bugün solgun bir tozlanma sesi bırakarak uçmuş, uzak bir düş anısı olmuştu. Kendi kendisine şimdi benliğini kaplayan derin bir yılgınlıktan silkinmek isteyerek, hayır, diyordu. Bu düş değil. Bütün ötekiler düş, Bihter düş ve kötü bir düştü. Asıl Nihal bir gerçek, hayatımda tek bir gerçek. Demek Nihal'i seviyordu. 18 yaşında, daha okuldan yeni çıkmış bir çocuğun, pencerede görülmüş bir hayal için bütün varlığına egemen olan zayıflığıyla, o da Nihal'i, bu çocuğu seviyordu. Daha dün bu gülünecek bir şakayken, demek bugün hayatına egemen bir gerçek olmuştu. Evet, yalnız bu tertemiz, katıksız ve taze sevda doğruydu. Bütün öncekiler birer yalan. Hain birer yalandı. Bu sevda ona 18 yaşını, okul çocukluğunu, o duruluk arılık hayatının beceriksizliklerini geri getirmişti. Dün gece onun dizlerinin dibinde yaşadığı 5-10 dakika hayatının en temiz, en seçkin bir zamanıydı. Onun küçük ellerine dokunurken ruhunun en lekesiz derinliklerinde daha yaşamaya başlayamamış bir şiir hayatı dirilmişti. Şimdi önüne geçmek isteyen bu engeli kıracak, Bihter'i çiğneyerek Nihal'e gelecekti. Ne var ki bu kadın isterse Behlül'ü mahvedebilirdi. Onunla bir anlaşmanın gerçekleşmesine çalışmalıydı. Gerekirse ona yalvaracak, ellerine sarılacak. Ne gereği var diyecekti. Niçin bir kötü kadın oluyorsunuz? Benden öc almak için Nihal'i öldüreceksiniz. Buna karar verdim. Evet, yalvaracak, gerekirse bu kadının dizlerine kapanacak, ellerine sarılacak. Bütün o uğurlanmış sevişme saatlerinin başı için dost kalabilmek üzere yalvaracaktı. Bu karardan sonra bir rahatlama duydu. Bülent'e, hadi dedi. Ona en zor oyunları oynamak için bir küçük karar verdi. Nihal'e oyununu oynadıktan sonra yolda, o iki saatlik vapur yolculuğunda da kendisine karşı, rastlanan dostlara karşı oyununu oynamak gerekiyordu. Ve ara sıra neşeli bir konuşma arasında bugün adadan ayrı sebebi aklına geldikçe bu kadar ilgisiz ve umursamaz gülebildiğine şaşıyordu. Kendi kendisine, kutlarım Behlül, sen dayanıklı bir adamsın diyordu. Bihter'e de aynı güçlülüğü gösterecekti. Ancak köprüde Boğaziçi iskelesine doğru yürürken birden durdu. Buraya kadar bir an önce gidip Bihter'i görmek, mutluluğunu tehdit eden tehlikeyi bir saat önce gidermek için sabırsızlanıyordu. Burada o zor konuşma dakikasından korktu. Onu elden geldiğince uzaklandırmak istedi. Beyoğlu'na çıkacak, bir araba tutacak, uzun bir gezinti yapacaktı. Oraya son vapurla gidecekti. Ve o zor konuşma gene odasında daha düne ilişkin anıların daha sıcacık soluklarının arasından geçecekti. Bir fırsat dakikası bularak ona gene eski yakarışlı sesiyle, ta aşklarının ilk kendinden geçmişlik dönemine ilişkin sesiyle, bu gece odamda diyecekti ve çok güveniyordu. O gene gelecekti. Geldikten sonra da gözyaşlarının içinde aşkını feda edecekti.